Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Biz bugün Osmanlı'nın başkentlerinden birine, Bursa'ya gideceğiz sizinle beraber. Bursa fethinden itibaren son döneme kadar artık, hatta belki Cumhuriyet Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarıyla beraber farklı bir şehre kazanmış. Ama Osmanlı için her zaman çok önemli olmuş. Osmanlı'nın göz bebeği şehirlerden biri olmuş. Nedir Bursa'nın Osmanlı tarihindeki yeri, detaylandıralım istiyoruz.
Evet, Bursa çok eski bir şehir. Adı bile eski Bitinya krallarından birinin adını taşıyor. Bir yer eğer bir kralın ismini taşıyorsa o onun tarihi ehemmiyetini gösterir. Prusa, Bursa, Bitinya kralının adıdır. Bursa ismi oradan geliyor. Zaten Osmanlıca imlada da Brusa diye yazılırdı. Bursa halk söylenişidir. Brusa, Brusa yazılır.
İkisi.
Evet. Yani vav vardır. Onun için okunurken Brusa diye okunur. Fakat herkes onu Bursa diye okur. Hmm. Çünkü bilir ki o Bursa'dır. Bursa jeopolitik bakımdan ehemmiyetli bir şehir. Bulunduğu yer, yani bilenler biliyor zaten, Marmara ile Anadolu arasında bir köprü teşkil ediyor. İklimi, yol güzergahında oluşu, göl denize yakınlığı, suyunun bol oluşu her zaman bir cazibe merkezi olmuş. Yani bir şehir için bu anlattıklarım birer cazibe mi? Yola yakınlık. Arazinin bolluğu.
Kuruluş açısından, büyüme açısından.
Büyüme açısından. Suyunun bolluğu. Yani Bursa zaten su demektir. Hem içme suyu, normal su, hem kaplıca suyu. İki adım ötesi denizdir. 20 dakikadır denize. Arkasında büyük bir dağ vardır. Bu bakımdan Bursa dikkate değer bir şehir olmuş tarih boyu. Ve Bitinyalıların da mühim merkezinden birini teşkil etmiş. Daha sonra tabii Bizans hakimiyeti kurulmuş burada. Bitinya dediğimiz Anadolu'da ilk çağda kurulan krallıklardan bir tanesi. Bolu Bursa havalisine yerli büyük bir krallık bu Bitinya krallığı. Hatta Anibal bile Romalılardan kaçıp buraya sığınmıştı. Bitinya kralı o zaman güçlüydü. Ama sonra tabii her kemalin bir zevali var. Bitinya yıkıldı. Burası Bizans toprağı oldu, Roma toprağı oldu. Bursa da mühim Roma şehirlerinden bir tanesi oldu. Evet, Bursa'nın kazası olan İznik belki en az Bursa kadar ehemmiyetli bir şehirdi. Nikea, Nikomedia, bugünkü İzmit yine ehemmiyete haiz bir şehirdi. Fakat Bursa dediğim gibi her zaman ehemmiyetli bir şehirdi. Osmanlı Beyliği kurulduğu zaman Osmanlı Beyliği'nin ilk kızıl elması Bursa olmuştur. Çünkü Osmanlı Beyliği'ne, yani Söğüt, Domaniş havalisine kurulan bu uç beyliğine, uç beyliği demek sınır beyliği demektir. Uç beylikleri tarihte her zaman Avrupa'daki markiliklere, markgraflıklara muadil ehemmiyetlidir. Çünkü bunlar devamlı fetihlerle meşgul olurlar.
Görevi fetihlerle beslenir.
Sınırı korumaktır. Sınır tecavüzlerini korumaktır. Bir tecavüz olduğu zaman ilk yardımı, ilk taarruzu durdurmayı, ilk müdafaayı yapmaktır. Bu bakımdan tahkim edilirler ve bu ehemmiyetli kişiler uç beyi yapılır. Yani Osmanlı hanedanının ehemmiyetli olduğu buradan belli. Selçuklar tarafından uç beyi yapılma, hem de Bizans uç beyi yapılmasından belli. Ve onların da zaten bu takdire layık olduklarını zaten tarih gösterdi. Osman Gazi, malum ilk Osmanlı hükümdarı, her zaman Bursa'yı fethetmeyi hedeflemiştir. Bursa bir Tekfur'un elinde o zaman, Bizans'a bağlı. Bizans o zaman, Bizans diyoruz biz, Roma İmparatorluğu. Artık eski merkeziyetçi idaresini biraz kaybetmiş. Balkanlarda ve Anadolu'da toprakları var. Şehir ve etrafında iç işlerinde, müstakil dış işlerinde İstanbul'a bağlı Tekfurlar var. Tekoforia, Rumca efendi demek. Senyörler bunlar. Mahalli hükümdarlar yani. Bu hükümdarlar burada hüküm sürüyor. İmparatora bağlı olarak. Bursa'nın da böyle bir hükümdarı var. Bizans'tan da yardım alıyor. Osman Gazi'nin en büyük ideali Bursa'nın fethidir. Neticede Bursa Osman Gazi zamanında değil ama Osman Gazi zamanında fethe başlanmış. Osman Gazi'nin vefatından hemen sonra fethedilmiş. Hatta Osman Gazi demiştir ki fetih sırasında oğlu Orhan Gazi'ye, şu karşıdaki gümüşlü kümbet var ya, var. Beni oraya defnedin. Uludağ'ın eteklerinde bir manastır harabesinin kurşuni kubbesi parlıyor. Karşıdan görüyor, düz bir ovadır malum Bursa'nın önü. Güzel havalarda görünür. Osman Gazi orayı hedef koyuyor. İşte buraya beni gömeceksiniz. Osman Gazi vefat ediyor. Daha Bursa fethedilmemiş. Cenaze muvakkat kabirde bekletiliyor. Bursa epey sonra fethedildi. Uzun sürdü Bursa kuşatması. Fethedildikten sonra Osman Gazi'nin naaşı götürüldü. O söylediği yere, o manastır harabesinin olduğu yere gömüldü. Bugün de kabri oradadır. Buraya bir türbe yapıldı. Oğlu Orhan Gazi de vefat ettiği zaman babasının yanına ayrı bir türbeye gömüldü. Bugünkü türbe Sultan Abdülhamit'ten kalmadır. Sultan Abdülhamit enteresan bir padişah. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna, Osmanlı ailesinin köklerine çok alaka duymuş. Bursa'yı ve Söğüt'ü, Bilecik'i imar etmiş. Ertuğrul Gazi'nin kabrini yaptıran odur. Osman Gazi'nin kabrini yaptıran odur. Hatta Karakeçili yörüklerinden ki Osmanlı hanedanı o yörük aşiretine mensuptur. Onların beyleriydi. Onların seçme delikanlılarından bir muhafız alayı kurmuştur. Bu dünyanın her yerinde var. Bütün imparatorluklarda çeşitli ırklar varsa onların her birinden muhafız alayı vardır. Avusturya'da da mesela Macar muhafızlar vardır. Çek muhafızlar vardır. Hırvat muhafızlar vardır. Mesela Fransız ordusunda Hırvat askerleri vardır. Kravat taktıkları için mesela kravat oradan geliyor. Hırvat askerlerinin boyunlarına bağladıkları, kendilerini kılıçtan korumak için bağladıkları ama zamanla aksesuar haline gelmiş o nesne bugün erkek kıyafetinin mühim unsurlarındandır. Böyle bir şey kurdu. Bursa ilk padişahın ve ardından ikinci padişahın gömülmesiyle ayrı bir değer kazanmıştır. Ahalisinin ekserisi Rum idi. Fakat Bursa deprem mıntıkası olduğu için çeşitli depremler ve göçlerle nüfus azalmıştı. Osmanlı fethinden sonra buraya ciddi bir Türk iskanı oldu. Şehirde hatırı sayılır bir Rum nüfus vardı. Bir miktar Ermeni nüfus vardı. Ve Türkler de yerleşti. Daha sonra Yahudiler geldi, yerleştiler. 1492'de renkli bir şehir oldu. Normalde liman şehirleri renkli olur, deniz kenarları. Bursa ve Halep, iki Osmanlı şehri, deniz kenarı olmadığı halde kozmopolit şehirlerdir. Hem nüfus olarak hem de ticarette güçlü şehirlerdir. Yani bana deseniz ki birkaç tane Osmanlı şehri sayın ticarette güçlü, bunlardan iki tanesi liman olmayandır. Bursa ve Halep. Birbirine de çok benzerler. İkisinde de dokuma, ikisinde de zeytincilik, ikisinde de sabunculuk. Halkın kültürü enteresandır. Arada belki 1000 kilometre var. Fakat Bursa ile Halep'in birbirine benzemesi. Ben ikisini de gördüğüm için bunu söylüyorum. Tarihini de bildiğim için söylüyorum. Birbirine çok benzeyen şehirler, nüfus olarak her bakımdan birbirine benzerler. Bursa'nın fethinden sonra Bursa başşehir oldu. Osmanlı Devleti'nin ilk şehri Karacahisar, Eskişehir yakınlarındadır. Söğüt, Bursa'nın yeni şehir kazası. Arkasında bir ara İznik ama daha sonra Bursa. Şimdi monarşilerde devamlı başşehir olmaz. Yani Osmanlı Devleti'nin başşehri her zaman İstanbul değildir, her zaman Edirne değildir. Hükümdar nerede oturuyorsa başşehir orasıdır. Selçukluların başşehri yoktur mesela. Ekseri Konya'dır. İznik'te olmuş, Alanya olmuş, Ulukışlı olmuş mesela Niğde'nin, Sinop olmuş, Sivas olmuş.
Bu yaşam biçimiyle ilgili herhalde.
Hükümdar bir şekilde gerek ayaklanmalar, gerek seferler, gerek başka bir sebeple bir şehirde oturur. Uzun zaman oturduğu zaman divan, memurlar hep orada olduğu için devlet oradan idare edilir. Şimdi kim bilir ki?
O zaman bu değişim, bir başkentin değişmesi, hükümdar bir yere gittiği zaman onunla beraber tabii, mahiyetinin de hareket etmesi
gittiği
anlamına.
İçin artık o payitahtın hiçbir emniyeti kalmıyor. Gittiği yer artık payitahtı.
Eser bırakmak açısından zor
ama,
değil mi?
Zor ama işte hepsi imar ediliyor. Yani monarşilerde hükümdarın oturduğu bütün şehirler az çok imar edilmiş şehirlerdir. Bu saydığım şehirler de öyledir. Alanya'da büyük bir tersane var. Alanya muazzam bir şehirdir. Kasaba olduğu halde. Sinop ihmal edildiği için yıkılmış ama Sinop'ta da çok eser vardı. Zaten bir padişah, Selçuklu padişah orada oturmuş. Karacadağ ortadan kalkmış hiç gidiyor. Ama Yenişehir mesela Bursa'nın büyük kazalarındandır. Bursa, İznik hep mamurdur. Edirne keza öyle. Ama Bursa her zaman Osmanlı'nın yüreğinde ayrı bir yer tutmuştur. Murat Hüdavendigâr zamanında Edirne fethedilmiştir. Edirne de ismini bir hükümdardan alır. Hadrianus, Hadrianopolis. Hadrianus en büyük Roma imparatorlarından bir tanesidir. Yani Roma medeniyeti demek Hadrianus demektir. Onun için Roma'yı sembolize edenler hep Hadrianus'ta sembolize ederler. Onun heykelleri en güçlü, en yakışıklı heykellerdir. Ve nerede bir şey görseniz Hadrianus imzasını bulursunuz. Bir tünel açılmış Hadrianus. Bir kanun çıkan Hadrianus.
Demek ki aynı zamanda evet. icatları evet.
Edirne'yi kuran da odur. Tabii her şehir böyle olmuyor ama Edirne bulunduğu pozisyon itibariyle de Osmanlı fethinden sonra ayrıca güçlenmiş. Edirne'de Bulgar ve Bizans arasında el değiştiren bir şehir. Ahalisi Rum, çok az Bulgar var. Buraya da zamanla Ermeniler ve Yahudiler yerleşmiştir. Anadolu'da en çok Yahudi yaşayan şehirlerden bir tanesidir Edirne. Bursa'da öyleydi. Çünkü ticaret şehridir, baş şehirdir. Ve buraya da ciddi bir Türk iskanı mevzubahis olmuştur. Türklerin Rumeli'ye geçişi biliyorsunuz Orhan Gazi zamanında Edirne'nin fethi. Murat Hüdavendi, Gerhemanoğlu'nun oğlu çok az bir zamanda Edirne başşehir oldu. Artık padişahlar Edirne'de oturmaya başladı. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Mevzumuz Bursa. Enteresandır. Edirne başşehir olduğu halde Bursa adeta bir yazlık başşehirdi. Padişahlar senenin birkaç ayını Bursa'da geçirirlerdi. Evet. Bursa'da da bir saray vardı. Bugün Osman Gazi Türbesi'nin üzerinde Tahtakale denilen yer, Tahtalkale sarayın olduğu yerdi. Kalıntıları bugün mevcut. Belediye bir kısmını tamir etmiş ama yani asıl saray yıkılmıştır. Çünkü Bursa çok zelzele gördü. En son 1855 zelzelesiyle pek çok bina yıkıldı. Sultanahmet, Sultan Aziz imar ettiler.
Bir de yeniden yapmak yerine, daha doğrusu olanı yapmak yerine onun yerine başka bir şey yapmayı tercih etmiş.
Osmanlılar öyle, çünkü şöyle oluyor efendim. Artık yıkılan binayı bazen tamir etmek yeni yapmaktan çok daha zor oluyor. Malzemesini bulamıyorsunuz veya artık işe yaramaz oluyor, küçük oluyor. Bir şekilde eski mimarinin hususiyetlerine göre yapılmış oluyor. Onun için Osmanlılar onu yıkıp malzemesini de kullanarak, o hatıraya da saygı göstererek ve ismini de değiştirmeyerek yeni bina yapmışlardır. Bugün Eyüp Sultan Camii Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bina değildir. Hiç alakası yoktur, taşı bile yoktur. Çünkü büyük kıyamette, zelzelede yıkıldı. Şimdiki Eyüp Sultan Camii'ni Sultan 3. Mustafa yaptırdı. Sultan oğlu 3. Selim devam ettirdi ve bitirdi. Yani Sultan 3. Selim yaptırdı denilir. Hatta ben bazen gittiğim zaman Sultan Fatih'e dua ediyor mezunlar ama Sultan 3. Selim'i ihmal ediyorlar. Halbuki esas şimdiki cami ondan kalma. Zaten mimariden anlayan az çok türüye bakınca anlar. Minareler Sultan Ahmet'ten kalmadır. Sultan 3. Ahmet, Lale Devri Padişahı. Enteresandır. Cami yıkılmış. Minareler yıkılmamış.
Halbuki önce onun yıkılması, minare yıkılması beklenir.
Fatih Camii de altı çok kaygan olduğu için yıkılmıştır.
Evet.
Hiç eseri kalmamıştır şey dışında, türbe ve mektep dışında. Onu da Sultan 3. Mustafa yaptırdı. Bugünkü bina Sultan 3. Mustafa'dan kalmadır. Ama onda çok malzeme kullanıldı. Mimari stil de o zamana uygundur. Onun için Fatih Camii çok kişi anlamaz ama Eyüp Sultan anlarlar. Bursa'da her zaman Osmanlıların kalbinde ayrı bir yer tuttu. Düşünün, Edirne'de padişah vefat ediyor. Cenazesi Bursa'ya götürülüyor. Hiç adet değil. Bunu bazı tarihçiler, Türkler her zaman Rumeli'den endişe duymuşlar. Yani bir gene elimizden çıkar. Ama Anadolu bizim daha itimat ettiğimiz yerdir.
Dışarıda bir kısmı kalmasın.
Bir kısmı da Anadolu toprağına bir kutsiyet atfeder. Ama Kabe
Bursa'ya
toprağıdır.
Bursa'ya böyle bir kutsiyet atfeden de var. Pek var. Çok evliya var.
Var. Bursa evet bambaşka bir şehirdir. Hı. Yani Osmanlı coğrafyasında.
İklim olarak çok farklı.
İklim olarak da, manevi iklim olarak da. Benzeri çok az bulunan şehirlerdendir. Evet. Bursa hiçbir yere benzemez.
Biraz
Bursa.
Biraz da bu açıdan herhalde.
En çok belki bu İstanbul'a benzer. Evet. Yani çok farklı. Onun için evet dediğiniz gibi bakın Osman Gazi ve Orhan Gazi zamanında Bursa vardı. Tamam. Ama Murat Hüdavendigâr Kosova'da şehit düştü. Edirne'ye değil. Bursa'ya getirdiler. Yıldırım Sultan Bayezid Akşehir'de şehit düştü. Bursa'ya getirdiler. Çelebi Sultan Mehmet Edirne'de şehit vefat etti. Biz ona şehit diyoruz çünkü devasız hastalıktan, cuma namazından dönerken atından düştü ve öldü. Yani Sultan Yıldırım Bayezid kahrından öldü veya zehirlendi. Her iki halde de şehittir. Garip olarak ölen şehittir. Sultan II. Murat Edirne'de vefat etti. Cenazesini Bursa'ya getirdiler. Ve son Bursa'da tahta çıkan padişah da Edirne'de özür dilerim. Sultan Fatih oldu. İlk İstanbul'a defnedilen de odur. O zamana kadar olan bütün padişahlar Bursa'da gömülü. Bu çok enteresan. Dolayısıyla Bursa her zaman Osmanlı Hanedanı'nın resmi kabirgahı, aile mezarlığı olmuş. Hep yazlık başşehri olmuş. Padişahlardan Bursa'ya gidenler çok. Edirne'ye giden de çok. Pek çok padişah senenin birkaç ayını Edirne'de geçiriyor. Bursa'ya gittikleri de oluyor. Bursa'yı her zaman sevmişlerdir.
İstanbul'un fethinden sonra da böyle.
Fethinden sonra. Hı hı. Hatta mesela son zamanlarda İstanbul'un işgali mevzu bahis olduğu zaman padişahın Bursa'ya geçmesi düşünülmüştü. Yani Cem Sultan ağabeyi Sultan II. Bayezid'a memleketi bölmeye teklif ettiği zaman sen İstanbul'da Rumeli'nin padişahı, ben Bursa'da Anadolu'nun padişahı olayım demişti. Mesela Bursa İstanbul'a çok yakın olduğu halde başka bir başşehir düşünmemişti. Ankara'yı, Konya'yı ilk o zaman büyük vilayetlerdir. Kastamonu'yu, Manisa'yı düşünmemişti.
Daha içeride bir yeri tercih etmemiş.
Bursa'yı tercih etmişti. Onun için Bursa her zaman Osmanlı tarihinde mühim bir yer tutmuş, Osmanlı Hanedanı'nın güzide bir şehri ve alameti olmuştur. Bursa'ya bu hususiyetleri veren nedir? Bir kere Bursa, biraz evvel anlattığım gibi bir kavşak noktasındadır. Marmara Denizi, Ege Denizi'ne giden yol, Anadolu'ya giden yol bir kavşak noktasıdır. Çok verimli arazisi vardır. Bursa'da çok meyve sebze yetişir. Ve Bursa kendi kendine yeten ziraatta eskiden bir şehirdi. şeftalisi çok meşhurdur. Hı-hı. Kestanesi çok meşhurdur mesela. Bursa suyu boldur. Su bol olan yer zaten bereketlidir. Bursa bir ticaret merkezidir. Bursa'ya gelen adam mutlaka geçinecek bir yol bulur. Bursa öteden beri şehir olarak varlığını muhafaza ettiği için, Osmanlılardan sonra da çok harap olmadığı için hep o hayatiyetini muhafaza etmiş, ciddi bir ilim merkezi olmuştur. Osmanlılar buraya çok medreseler yaptırmışlar. Çokça eserler yaptırmışlar. Düşünün, ilk Osmanlı padişahlarının hepsinin burada eseri var. Sultan Murad'ın camii var. Yıldırım Sultan Bayezid'in camii var ve medresesi. Cami dedi, medrese, hamam, ilk mektep, onu da düşünün. Aşhane, hepsiyle. Çelebi Sultan Mehmet'in dillere destan, Türk İslam mimarisinin şaheseri Yeşil Türbesi. Hemen karşısında çok zarif Yeşil Camii, yanında Çelebi Sultan Mehmet Medresesi, bugün İslam Eserleri Müzesi'dir. Müze olarak bile çok güzel bir yerdir. Mevcut Bursa'da. Ondan sonra Sultan II. Murad'ın Muradiye Külliyesi var. Burada camisi, medresesi, mektebi, imareti ve Muradiye Külliyesi'nin avlusu Osmanlı Hanedan mezarlığıdır. Cem Sultan'ın kabri buradadır. Fatih Sultan Mehmet'in annesinin kabri buradadır. Şehzade Mustafa'nın, meşhur şahısları söylüyorum, kabri buradadır. Yani bu kabristanı gezmek bile ilk devir Osmanlı tarihini yerinde görmek demektir. Sultan II. Murad'ın kabri bile çok enteresan. Üzeri açıktır. Yağmur yağdığı zaman direkt kabre. Hiçbir kabre benzemez o. Doğrudan padişahın kabrini yıkar yağmur suları. Önünde harika bir çınar ağacı vardı, asırlık. Bu çınar ağacının altında da bir havuz. Oraya oturduğunuz zaman kendinizi Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna götürüyorsunuz. Çok manevi, ruhani bir hava hasıl oluyordu. Geçenlerde gittiğimde baktım, yıldırım düşmüş, çınar ağacı devrilmiş. Dedim, bir hoşlandığımız bir şey vardı, o da elimizden gitti. Ne yapacaksınız? Bu devir böyle bir devir. Tamir edilmiş vaka orası. Karşısında Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu rivayet edilen ev. Yani Bursa ciddi bir maneviyat merkezi olmuştur. Pek çok ilim adamı ve evliya yetişmiştir. Mesela Molla Fenari, ismi çok az kişi tarafından duyulmuş. Fakat inanın ilk devir Osmanlı tarihinin ve İslam tarihinin en mühim şahsiyetlerinden bir tanesidir. Tefsirde, hadiste, kelamda, fıkıhta, mantıkta, tasavvufta bir benzeri yoktur. Çok büyük bir alimdir. Hem evliya hem alimdir. Molla Fenari Hazretleri kabri de Uludağ eteklerinde, Bursa'nın çıkılması zor bir yerindedir. Zaten eskiler inzivayı severler. Ve Bursa'nın en büyük evliyası olarak Molla Fenari bilinir. Herkes Emir Sultan bilir ama Molla Fenari en büyük kitaplarda öyle yazıyor. İsmail Hakkı Bursevi, bugün kabri İmam Hatip yurdunun avlusunda kalmış. O da çok gözden ıraktır. O da çok büyük bir evliyadır. Ruhul Beyan tefsiri çok tutulmuştur. Tasavvufi bir tefsirdir. Emir Sultan aynı zamanda tarihi bir şahsiyet. Yıldırım Sultan Bayezid'in kızıyla evlenmiş. Buhara'dan gelmiş. Hazreti Peygamber soyundan bir derviş. Büyük bir evliya. Bursa'da kabri bir külliye halindedir. İstanbul'dan bile ziyarete gider insanlar. Adak yaparlar. Bursa'ya hakikaten mührünü vurmuş şahsiyetlerdendir. Onun arkasında Zeyniler mahallesi var. Meşhur Çalıkuşu'nda geçen Zeyniler. O zaman köymüş. Şimdi Bursa'ya bitişmiş. Oradaki cami, Zeyniler Camii, belki mimari bakımdan, tarihi bakımdan o kadar ehemmiyet haiz değil ama avlusunda Molla Hüsrev gibi, Molla Hayali gibi Osmanlı ilim tarihinin en benzersiz şahsiyetleri yatıyor. Molla Hüsrev, ismi çok bilinmeyen Fatih Sultan Mehmet devri Şeyhülislamlarındandır. Büyük bir fıkıh alemidir. Yani 3-4 hukukçu deseler Türk tarihinde mutlaka içine girecek bir, hem usul hem furu yazmış. Molla Hayali de keza öyledir. Buraları da çok kişi bilmez. Bu tarafa herkes Emir Sultan'a giderler. Bunun dışında Üftade, meşhur menkıbeleriyle tanınan Üftade, Aziz Mahmut Hüdayi'nin hocası, şehrin daha merkezi yerindedir. Bursa'ya manevi hüviyetini ver. Sadece bunlar değil. Yukarıda Aydede'den tutun da efendim Piremir babalar, eskici babalar, çok evliya bulunan bir yer. Çok müderris bulunan. Her tarafı böyle. İkincisi, öyle veya böyle Bursa şehrin Uludağ'ın eteklerinde kurulduğu için İyi kötü bazı tarihi hususiyetleri de muhafaza etmiş. Çok deprem görmesine rağmen altı sudur. Hele 1855 depreminde çok iyi. Ama yine de bir Ulu Camisi vardır. Osmanlı coğrafyasının en bence en ruhaniyetli camilerinden birisidir. Yani oraya gidip de namaz kılmamak Bursa'ya gitmemek demektir. Arkasındaki kapalı çarşı Ankara, İstanbul'daki kapalı çarşının küçük bir modelidir ama çok zarif bir modelidir. İçinde küçük küçük hanları. Adım başı eski Bursa'da gezdiğiniz zaman başka bir dünya keşfedersiniz. Birbirine benzemez. Bir sokağa girersiniz başkadır. Neden? Çünkü o kozmopolit hava çok daha dar bir sahada sıkışmıştır. Altı parmak Yahudi mahallesidir. Vakıf şimdi hiçbir hususiyeti kalmadı ama çünkü hep apartmanlar yapıldı. Tamamen Yahudilerin yaşadığı bir mıntıkaydı. Tahtakale Müslümanların, alt taraf Ermeniler yaşadığı bir mıntıkaydı. Ve her birinin Anadolu'nun farklı coğrafyalarından geldiği için o coğrafyaların damgasını mahallelerine vurmuşlardı. Bir mahalle bir mahalleye benzemezdi. Bursa'ya Osmanlıların verdiği ehemmiyet ondan sonra da devam etmiş. Mesela askeri mektep vardı Bursa'da. Askeri birlik vardı. Ve mesela Osmanlı coğrafyasının en güzel liselerinden bir tanesi Bursa Erkek Lisesi oradadır. Hatta askeri lise komutanı gittiği zaman demiş ne kadar güzel demiş. O da herhalde demiş binanın en güzel odasını kendinize ayırdınız. O zaman Rifat Bey oranın müdürü demiş. Hayır efendim demiş bir yanlışınız var. Buranın demiş bütün odaları böyledir. Bursa'nın bir hususiyeti var. Uludağ'ın eteklerinde olduğu için Bursa'nın günü kısadır. Güneş geç doğar erken batar. Gün kısadır Bursa'da. Bu da rutubet yapar ve hak etmediği bir soğuğu vardır Bursa'nın. Yani beklenmeyecek bir soğuğu vardır. Buna rağmen lise öyle bir yere mevzilendirilmiştir ki bütün odaları aydınlıktır. Sultan Abdülhamit'in o meşhur vilayetlere lise seferberliğinin bir mahsulüdür. Bir benzerini Yanya'da, Manastır'da da görürsünüz. Ankara, Afyon'da da görürsünüz bu liselerin. Harika bir lisedir. Sonra yapılan liseler yıkılmış, duvarı çatlamış, çökmüş. Bu lise bugün hala Bursa Erkek Lisesi bütün hacmetiyle Bursa eteklerinde faaliyet göstermektedir. Dediğim gibi Bursa'nın günü kısadır. Ama Bursa'da yaşamak hoştur. Kaplıcaya gidebilirsiniz. Çeşit çeşit kaplıcaları vardır. Zaten çekirge suyu biliyorsunuz. Oradan millet su alıp götürür, tarlalarını serperlerdi çekirge gelmesin diye.
Böyle bir özelliği mi?
Çünkü çekirge biliyorsunuz tarlaya geldiği zaman o yeşil otları yer, mahsulü mahveder. O suyu döktüğünüz zaman ne var, kokusu mu vardır nedir? Çekirge o şeye gelmez. Adını vermiştir ki Karagöz Hacivat'ın türbesi bir de oradadır. Meşhur Mevlüt yazarı, bakın kültürümüzün ne kadar unsurları Bursa'dadır. Evet. Yani Mevlüt Şerif yazarı Süleyman Çelebi'nin kabri çekirgededir. Efendim yok ben deniz istiyorum derseniz iki adım ötede Mudanya'ya gider denize girersiniz. Mudanya'da çok güzel bir Bursa kasabasıdır. Yok ben dağa gitmek istiyorum derseniz kışın nevalenizi alır iki adım yürüyerek Uludağ'ın eteklerinde piknik yaparsınız. Yok ben kayak kaymak istiyorum derseniz o zaman kışı beklersiniz iki adım ötede Uludağ'a gider kayak kayarsınız. Ben meyvanın sebzenin tazesini bolunu ucuz ve zamanda yemek istiyorum derseniz Bursa bunun için bulunmaz bir nimettir. Ben kumaşın en iyisini giymek istiyorum derseniz Bursa bunun için bulunmaz
bir nimettir. İpek deyince zaten ilk akla gelen şehirlerden biri.
İpek böcekçiliği Anadolu'da en ilk başlayan, yani ilk demiyorum ama ilk başlayan şehirlerden bir tanesi Bursa'dır. Ve bunda çok ileri gitmiştir. Dut ağaçları sebebiyle Bursa'da ipekçilik o kadar ileri gitmiştir ki Bursa tarihe ipekçiliğin şehri olarak geçmiştir. Ama sadece ipekçi değil, pamuk dokumaları da öndedir. Ama Bursa demek ipek demektir. Her zaman Bursa ipek dokumalarını ihraç eden bir şehir olmuştur. Onun için Bursalılar dışarıya gidip gelen insanlardır. Veya dışarıdan gelen tüccarları görenlerdir. Onun için Bursa çok kültürlü ve
tam
çok medeni bir şehirdir. Kapalı bir yer değildir Bursa.
Yani İstanbul'dan sonra belki aristokrasinin olduğu, belki yaşam İzmir'den biçiminin bile daha farklı olduğu bir şehir.
Belki İzmir'den bile fazla. Çünkü İzmir çok fazla kozmopolit ve liman olduğu için topluluklar belki kapalı yaşayabilirler. Ama şey öyle değil. Bursa öyle değil. Bursa'nın böyle bir hususiyeti vardı. İşte benzerini ben Halep'te de gördüğüm için söylüyorum. Bursa aynı zamanda bütün bunlara rağmen konservatif, muhafazakar yapısını da bir arada tutabilmiştir. Hiçbir şehir, ticaret şehri ise, zengin şehirse muhafazakar olamaz. Çünkü bunlar birbirine zıttır. Dünya ile ahiret birbirine zıttıdır. Fakat Bursa, Cem Azıddeyn'i muhal olmaktan çıkaran bir şehirdir. Yani iki zıt şey bir arada olmaz. Bursa'da olmuştur. Dünya ve ahiret bir aradadır.
Yüksek çok göç alıyor olmasına rağmen. Evet. Şimdi Osmanlı döneminde de çok göç alan bir şehir.
Mesela Eskişehir çok içine kapalı bir şehir olduğu halde göçlerle mesela şu anda çok kozmopolit bir görüntüsü vardır. Fakat Bursa bugün bile inanılmaz göç aldığı halde. Evet Rumlar gitmiş, Ermeniler gitmiş, Yahudiler gitmiştir ama hatırı sayılır bir Rumeli nüfus gelmiştir. Ve bu Rumeli nüfus da bir tecanis değildir. Türkler, patriotlar yani Rumca konuşanlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomak, bol miktarda Pomak Bursa'ya yerleşmiştir. Çerkezler, Tatarlar, bunlar buraya yerleşmişler. Ve bu ciddi bir kültür değişikliği demek. Buna rağmen Bursa çok enteresan, sessiz ve derinden bu
yeni
içine girenleri absorbe etmeyi
kendine
başarmıştır.
Evet. İstanbul'un başaramadığı bir şey bu.
Yok İstanbul başaramamıştır bunu. Bursa bunu başarmıştır. Hı. Ben Bursa'da çocukluğumda çok kalmışımdır akrabalık sebebiyle. Hep bunu müşahede etmişimdir. Bursa'nın tabii bu yıldızı Cumhuriyet'ten sonra sönmüştür. Bursa Yunanlılar tarafından işgal edildi. Fakat Yunanlılar bile Bursa'nın bu şeyine şefkatli davrandı. Yakıp yıkmadılar. Bursa o bakımdan...
Fotoğraflar vardı eski Yunan askerlerinin işgal sırasında çektiği.
Hatta Yunan prensinin Osman Gazi'nin kabrine girip de hadi kalk da memleketini kurtar dediği söylenir. Doğru yanlış bilemem ama karikatürler de var. Cumhuriyet'ten sonra Bursa nedense cezalı şehirler arasına girmiştir. Çok hak ettiği birçok yatırımdan mahrum kalmıştır. Mesela tren yolu Bursa'dan geçmez. Çok enteresandır. Yani tren yolu geçmesi gereken en mühim şehir Bursa'yken Bursa'dan tren yolu geçmez. Bursa'da havaalanı yoktur. Bırakın Bursa'nın Mudanya'ya Osmanlıların yaptığı kısa bir tren yolu vardır. Dekovil. Yani Bursalılar hemen binip oradan Mudanya'dan vapurla İstanbul'a gidebilsin veya o bile Cumhuriyet devrinde iptal edilmiştir. Buna çok çeşitli sebepler anlatırlar. Bunlardan bir tanesi Bursa'ya gelen bir Nakşişehi'nin Bursalılar tarafından çok alaka görmesi, ziyarete gidilmesi. O sırada da Ankara ricalinden birisinin orada olup bunu görmesi ve buna çok kızması, bunu rapor etmesi ve bunun üzerine Bursa'ya bir ceza verilmesi olarak söylenir 1930 senesinde. Bunu Rıza Nur anlatıyor, ne kadar doğru bilemem ama böyle, ama ortada Bursa'nın bir ihmali mevzu bahistir. Fakat belki de iyi olmuştur ihmal edilmesi.
Biraz kendi
buna rağmen Bursa hiçbir destek almadan Ankara'dan, hatta köstek görmek kaydıyla kendi kendine Türkiye'nin en büyük, en zengin ve kültürel bakımdan da en önde gelen şehirlerinden birisi olmuştur. Fabrikalar, atölyeler, ticaret müesseseleri, yani Bursa hatırı sayılır bir
özellikle
şehirdi.
Özellikle otomotiv
yani,
sektöründe ciddi bir yatırım almış.
Tabii öyleydi ve hala da öyledir. Kendi kendine yetmiştir. Fakat tabii yine bu yeşil Bursa içinde çanlar çalıyor. Plansız yapılaşma Bursa'yı da son zamanlarda eline aldı. O güzelim ova, ki orayı besleyen bir ovaydı. Ora binalarla doldu. Halbuki daha doğru yapılması lazımdı. Osmanlı böyle yapmıştı. Ziraat arazilerini ifna etmemiş. İkincisi, mimari hususiyetler korunacakken İstanbul'daki gibi aynı hassasiyet orada da gösterilmedi. Pek çok eski binalar yıkıldı, apartmanlarla donatıldı. Hatta geçen ben Karadağ'daydım. Kotor'da parke taşlar sökülüyor. Su altı boru çalışması var. Baktım yerdeki parke taşlara numara vermişler. Aklıma geldi ki Molla Fenari'ye çıkarken bu parke taşlardan vardı. Parke taşı üzerine asfalt döktüler.
Üzerine
asfalt döktüler. Ki bu parke taşlar kim bilir, Molla Fenari belki ayağını değdiği taşlardı. Onu düşündüm onun için.
Evet, maalesef.
Evet ama yine de dediğim gibi Bursa göz bebeğimiz olmaya devam ediyor.
Çok teşekkür ederim bugün için. Sağ olun.